Ayrım 29, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 344. Toplantı. Düşüncenin canı samimiyetindedir. Salonda çoğunluğu Kozlu Üzülmez ve Ereğli'den gelenlerin oluşturduğu 700'ü aşkın madenci vardı. En ön sıralara sendikanın kuruluş çabalarına omuz veren mühendis, çavuş ve ustalarla İstanbul'dan gelen Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'nden iki misafiri oturtmuşlardı. Damalı mintanı, mavi melon şapkasıyla girenlerin Fransız mühendisi sandıkları Ruhi Bey, kıçını giriş kapısına yakın bir sandalyeye iliştirmiş, ısrar ve özverinin doğurduğu bereketli kalabalığı soluyuşundan ve derin ve de sessiz uğultusundan yakalayarak tarifsiz bir bahtiyarlıkla hayal etmeye, biçimlendirmeye koyulmuştu. Tüm oturaklar dolduğu için madencilerin bir bölümü ayaktaydı. Toplantının kendilerine ne getireceği merakı ile salonda kaç sivil polisin bulunduğuna dair kuşku arasında sıkışanlar hariç hemen herkes iyimser ve güleç bir havadaydı. Çocukları satıcılık yapan babaların kulakları zaman zaman içerideki konuşmalardan simit, börek, köfte ve kavrulmuş kestane satmak için giriş kapısının önündeki mekanı tutan çocukların seslerine yöneliyordu. Nesnelerin ve görünmeyen meziyetlerin canlılıklarını açığa vurduğu, hayallerin hayallere köprüler kurduğu bir durum söz konusuydu. Hurşit'le Abbas genç madencilerin yaptıkları gibi oturdukları yerleri sonradan gelen yaşlı madencilere vermiş, yanlarda ve arkada birikenlerin arasına girmişlerdi. Hayri Çavuş'un tilki yüzlü, künyesi meçhul biriyle salona girişinden bu yana Abbas yerinde duramıyor, parçalanmış merakların, kuşkuların, hasetlerin kozasında bir kurtçuk gibi kıvranıp duruyordu. İhsan Soyağ'ın güvenilir elemanları arasında yer alan Hayri'nin bu toplantıda ne işi vardı? Sendikanın kuruluşuna omuz vermek için gelmezdi. Bu herif besbelli ki tanıdığı ameleleri tespit edip polise bildirmek için gelmişti. Hurşit Abbas'ın gerilimini sezdiği için rahat değildi. Sendikaya ilişkin olarak yapılan konuşmaları can kulağıyla dinleyemiyordu. Ön cephede üç kişinin oturduğu oval bir masa vardı. Ortada oturan küçük şalgam kafalı adam, ter ve izmarit kokusunun uğultuya dönüştüğü salonu şöyle bir süzdü. Sağında ve solunda oturanlara bir şeyler fısıldadıktan sonra ayağa kalktı. Kendinden önceki konuşmacıların fikirleriyle iki günden beri kafasında biçimlendirdiği fikirlerin sıkıcı ve şaşırtıcı benzerliğini hissederek ''Muhterem amele arkadaşlar'' diye başladı ve uğultunun dinmesi için sustu. Salon aniden sakinleşti. ''Beklediğimiz gün nihayet geldi. Yer altından çıktık, sendikamızı kurmak için burada toplandık. Duyduk ki maden idaresi bizim sendika kurma faaliyetlerimizi öğrenince kolları sıvamış, bir sendika kurma gayreti içine girmiş. Salon hafif mırıldanarak dalgalandı. Ön sıralarda oturan yaşlı bir madenci el bülüğüyle gerdeğe giriyorlar diye mırıldandı. Üzülmez, Aydıntepe ve İhsaniye ikiz amele yurtlarında kalanlara sakın bizden izin almadan kurulacak herhangi bir sendikaya girmeyin diye gözdağı verilmiş. Aynı şey asma pavyonları ve asma şirket evlerinde de olmuş. En arkada dikelmiş kazmacıların arkasında bulunan Bartınlı Ömer yüzünü göstermeden sesine değişik bir hava vererek ''Sadece oralarda değil, her tarafta ameliye diş gösterdiler.'' diye bağırdı. Konuşmacı ''Evet anlıyorum, her şeyden haberimiz var.'' dercesine elini kaldırıp gülümsedi. Muhterem Genel Müdürümüz İhsan Soyak ile yine muhterem Belediye Başkanımız Faik Bey uzun zamandan beridir baş başa verip Zonguldak'ı birlikte yönettiler. Lojmanlar, sosyal tesisler, okullar ve mahpushane inşa ettiler. Biz maden ameleleri elbette ki bu hizmetleri unutmayacağız. Yalnız şunun bilinmesini isteriz ki sendika kurma işi şirketin değil amelenin işidir. Şirketin kurduğu sendika şirket sendikası olur. Amele'nin kurduğu sendika da amele sendikası. Orta sıralarda oturan merhametçi Rasim Usta düşük acuze çenesini Zülküf Bahadır'ın kulağına yaklaştırarak ''Bu sendikayı kuranlar mühendisler, münevver adamlar değil mi?'' dedi. ''Şimdi biz bir mühendis sendikasına mı kaydolacağız?'' Yokluğun dibinden yokluğa bakan Zülküf her zaman olduğu gibi yine kendisini yiyerek var olan çetin bir soruyla karşılaştığı için başını sallamak, susmak ve düşünmekle yetindi. Kıymetli arkadaşlarım diye sürdürdü masadaki adam. Bu sendikaya her isteyen üye olamaz. Biraz sonra eser arkadaşın okuyacağı tüzükte bu husus açıkça belirtilmiştir. Faşizme ve ırkçılık akımlarına kapıldıkları belli olanlarla amelelerin istek ve davranışlarını sabote edenler sendikaya üye olamazlar. Geçen hafta Hacı Petro kartiyesinde çalışırken kaçıp 3 gün sonra yakalanan iki mahkum madenciyi ölesiye döven Sadık Çavuş bu sendikaya üye olamaz. Bravo diye bir ses yükseldi arkadan, ses alkışlarla taçlandırıldı. İşçilerin arasında oturan, ayakta duran ve basın mensuplarıymış gibi davranan gizli istihbarat elemanları, çektikleri fotoğraflar ve aldıkları notlarla yoğun bir fişleme gayreti içindeydiler. Daha önce takibata uğramış bazı işçiler bakışlardan ve yüz ikliminden çıkarsama yapan deneyimli falcılar gibi izliyorlardı bu şüpheli insanları. Bir ara salona şube müdürü Deli Kemal girdi. Toplantıya umduğundan daha fazla işçinin gelmiş olduğunu görünce çıkıp gitti. Üçüncü konuşmacıdan sonra işçilere bir başka konuşmacı hitap etmeye başladı. Adamın korkusuz çıkışları dikkati çekti. Artık amelenin ayağı düze basmıştır arkadaşlar. 5 sene evvel bu havzada Genel Müdür İhsan Soyhak'tan Maden Yeni Cezaevi Direktörü'ne kadar uzayan 1400 memurun idaresi altındaydık. Bugün 3600 memurun idaresi altındayız. 5 sene evvel madende ölenlerin sayısı bugün 2'ye katlanmıştır. Maden mağlullerimizin sayısı dikkati celp edecek şekilde artmıştır. Sokaklarımıza bakın arkadaşlar, yakın çevremize bakın. Hurşit'in yanı başında bulunan Ispartalı tırkacı Osman kafasını çevirip Abbas'ın yanık yüzünü, yay gibi gerilmiş ağzını göz ucuyla yoklarken ''Hakkımızı yumgum ettiler, hepimizi de yamulttular.'' diye mırıldandı. ''Bundan 79 sene evvel'' diye sürdürdü konuşmacı, ''Dilaver Paşa'nın birinci mükellefiyet devrinde amelelere tanınan haklar bile şu anda yaşadığımız ikinci mükellefiyet idaresi tarafından yok edilmiştir.'' İş Mükellefiyet Müdürlüğü'nün emriyle harekete geçen tahkimat komutanlığını yakalayıp yurdun çeşitli yerlerine sürdüğü, tahkimata gönderdiği amelelerin adları şakiye, katile, vatan hainine ve hırsıza çıkmıştır. Ama hiç kimse ağzını açıp da İş Mükellefiyet Müdürlüğü ile Teşkilat Hastanesi'nden rüşvet zengini olanların adlarını telaffuz etme cesaretini gösterememiştir. Zonguldak karaborsacıların, ihtikarcıların, vurguncuların şehri olamaz arkadaşlar. Bravo, ağzına sağlık. Bu güzel memleket madencisini mazlum ve mağdur duruma düşürerek kalkınamaz. Bu memleket amelinin hakkını yiyerek servete konanların zulüm ve tagallübünden kurtulmadan kalkınamaz. Amele kendi mukadderatını kendi ellerine almak mecburiyetindedir. Amele hayata rehber olmak, fukara ahaliyi kemali şefkat ve muhabbetle kucaklamak, onu güzel günlere götürmekle mükelleftir. Arka sıralardan bir kazmacı, ''Güzel konuşuyor ama şu lanet mükellef sözünü ağzına almasa daha iyi ederdi.'' diye homurdandı. Kazmacıyı hemen sağında dikelen ve şimendiferde ateşçilik yapan Afyonlu Nurettin'in mırıldandığı tekerleme izledi. ''Mükellefin urganı, terli olur yorganı. Mükelleften kurtulan çifte kessin kurbanı.'' Konuşmacı insana hata yapma ve pişman olma hakkı tanımayan mükellefiyetin acı olaylarını yumuşak bir dil ve içe işleyen buruk duygularla anlatmaya koyuldu. Anlattıklarından öylesine etkilendi ki dinleyicileri içgüdüsel bir acıma dürtüsüyle yer altında hayal etmeye başladı ve gördüğü her yüzü kararmış bir gravürden bakan cansız portrelere dönüştürdü. Seçtiği çarpıcı olaylar ve anlatım ustalığı ilkin sessizliğe, sonra da fısıldanmalara, yorumlara, tahminlere, takdir duygularına yol açarak toplantıyı canlandırdı. Hayret, insanlar ne de güzel konuşmaya başlamışlardı. İş Mükellefiyeti Müdürlüğü'ne açıktan karşı çıkan, insanları böylesine cesur kılan şey neydi acaba? Toplantıdan sonra polis bazılarını tutuklayacak mıydı yoksa? Yaya ve atlı müfrezelerden oluşan özel üniformalı kömür alayının son günlerde sokaklarda sık sık boy göstermesinin sebebi amelenin Zonguldak'taki muhalif partilere, teşkilatlara meyletmesi miydi yoksa? Hayri'nin davranışlarını sezdirmeden göz ucuyla dikkatle izleyen Abbas, Hürşit'i dirseğiyle dürterek ''Hayri'nin konuştuğu adamı tanıdın mı?'' dedi. Tanıdım, benim peşime takılan sivillerden biridir. Boş geç, aldırma. Ben bu Hayri'yi öldürmesem rahat etmeyeceğim diyecekti, vazgeçti Abbas. Salon birden coştu. Oturanlar ayağa kalkarak yaşa, var ol sesleriyle alkışlamaya başladı konuşmacıyı. Abbas Hayri'nin ve sivil polislerin de alkışa katıldıklarını görünce tiksintiyle omurdandı. Konuşmacıdan sonra bir kişi tüzüğü okumaya başladı. Hurşit'in ilgisi iş kazası geçirip sakatlananların konuşmacıları can kulağıyla dinlemelerine yönelmişti. Arada bir Nafiye'nin dul kalan kız kardeşi Zühre'nin Abbas'la evlendirilmesine kayıyordu ilgisi. Nafiye Zühre'yi ikna edebilirdi. Önemli olan Abbas'ın ikna edilmesiydi. İyice silikleşmiş, reddedilmekten korkan bir insan haline gelmişti Abbas. Selma hiç beklenmedik bir davranışla Abbas'ı yüzüstü bırakıp Hayri'ye gitmiş, babası ve anasına söylediğini yerine getirerek kendini asmıştı. Abbas Selma'nın canına kıymasını kendisine olan tutkuya değil, Hayri'ye olan nefrete bağlamıştı. Gülfem Abbas'ın ilgisine ilgiyle karşılık vermemişti. Hibetullah Hoca'nın kızı Gülşah'ın tavrı ise Abbas için yıkım olmuştu. Abbas'ı kurtarmanın tek bir yolu vardı ki o da Zühre ile baş göz etmekti. Hafif döndü, dikkati Hayri'de donan emmi oğlunu kolundan tuttu. "Gel biraz dışarı çıkalım," dedi. Sigara dumanlarını, kararlı çıkışları, korkuları, umutları, izleme ve fişleme çabalarını arkalarında bırakıp dışarı çıktılar. Defne ve deniz kokusuna, dar sokak aralarına girdiler. "Bir fikrim var Abbas," diye başladı Hurşit. "Gel beni dinle de seni Nafiye'nin dul bacısıyla evlendirelim." Düşüncenin canı samimiyetindedir. Hurşit'in samimiyetinden her zaman etkilenen Abbas, öneriyi bekliyormuşçasına suskunlukla karşıladı. Canlılıkları çıkarlarının devingenliğine, canlılığına bağlı olan insanları düşündü. "Zühre güzel kadındır," diye sürdürdü Hurşit. "Sen acı çekmiş, fakir kadınlara kıymet veren bir adamsın. Zühre fakir bir kadındır, senden bir şey istemez. Burnu havalı değil, seni hor görmez. Çiçek gibi sakin bir kadındır, seni sakinleştirir, tam sana göredir." Abbas müziğini ve anlamını yitirmiş duygularla dinliyordu Hurşit'i. "İpe un sermektir seninki emmi oğlu. Kadınlar bakan erkekleri severler. Bakınca gözleri büyüyen, yalbırdayan erkekleri severler. Ben bakmam. Bu dünyada hiçbir kadın bana gelmez. Zühre hiç gelmez. Yüzümü gören kadın başını çeviriyor. Benim evlenmem çalımla tavşan avlamaya benziyor."
"Böyle konuşma emmi oğlu. Kendini hor görme. Zühre ile evlenme işini bana bırak. Zühre Nafiye'nin fikrine kıymet veren bir kadındır. Nafiye'yi dinler. Nafiye'nin gözünde de senin yerin büyüktür."
"Bir kadın kendi gönlünün sesini dinlemeli. Başkalarının fikrine göre hareket eden kadına ben yanaşmam."
Israrın Abbas'ı inatlaştırdığını çok iyi bilen Hurşit, "Tamam," diye onayladı. "Zühre'ye evlenme teklifini doğrudan sen yap. Biz hiç karışmayalım."
"O da Gülşah gibi kabul etmez."
"Sen teklif et bakalım, eder mi, etmez mi?"
"Kadınlar beni kabul etmeyince ben kadınlardan soğuyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Eğer siz Zühre'yi etkilemezseniz Zühre beni kabul etmez. Zühre'yi etkilemenizi de hiç istemem."
"Bak emmi oğlu, sana burada benden şeref sözü. Zühre'yi etkilemek yok, ne ben ne de Nafiye. Yalnız sen de beni kırma, ricamı kabul et. Biraz gayret göster, emek ver. Zühre'ye evlenme teklif et."
"İyi kadın emeğe kıymet verir. Ben hiçbir kadına emek vermedim. Evlenmek için de emek vermem. Ben isterim ki bir kadın verdiğim emeğe değil, bana kıymet versin. Emek versem de vermesem de beni tanısın, anlasın."
Zühre'nin teklifi kabul edeceğinden %100 emin olan Hurşit, "Tamam," dedi. "Emek vermeden doğruca git teklif et. Kendi içine bu kadar kapanma. Çiçeklere bak, dal budak salan her şeye bak. Ben meyve veren ağaçlara bakarım en çok. Kuşların ötüşünü dinlerim. Gökyüzü halden hale girer. Gökyüzüne bakarım. Bunları ciddiye al Abbas. Bunları ciddiye almazsan bunlar da seni ciddiye almaz."
"Sen seven bir adamsın."
"Doğru. Bir kuş ötse, bir çiçek açsa Nafiye'yi hatırlarım. Geçenlerde aşçı Hacı Baba'nın oradaydım. Yaban ovalı hamallarla, kürtlerle doluydu. 8 yaşında bir çingene çocuğu ağlıyordu. Topladığı kömürleri aşçı Hacı Baba'ya satmış, parasını da kaybetmiş. Gelmiş paranın çıktığı kasanın önünde ağlıyor. Kaybolan paranın dönüp dolaşıp o kasaya geldiğini sanıyor. Ben çocuğun iri gözyaşlarını seyrettim. Hemen Nafiye'yi hatırladım. Elimi cebime attım. Çocuğa kaybettiği kadar para verdim. İnsan sevdi mi verir. Birini sevdin mi her şey sana hoş gelir. Her şeyi seversin.
Abbas boş bir dünyanın boş bir şehri, boş şehrin boş insanları diye iç geçirdi. Birbirlerini yiyen bencil çıkarlar dünyasının kararttığı ufuk çizgisini aşmış gibi oldu. Abbas'ın kendisinden isteyemediklerini Abbas'tan isteyen toplum çizginin gerisinde karanlıkta kaldı. Sezinlediği ama ifade edemediği garip bir duygu. İçindeki durgun durusuya baktı. Işığa kesmiş büyülü bir belirsizlik, kendi dışındaki duyarlılıkları derinlemesine sezen bir duyarlılık. Bütün duyguların kapısını açan usta bir duygu hırsızı. İç içe geçen, dıştalayan, inkar eden, devinip tepkinen, zerreciklerine ayrışan, her zerreciğinde birleşen tatlı bir dipsizlik.
Sevme sırası geldiğinde ben hep sevdim emmi oğlu diye mırıldandı Abbas. Sıramı ya başkaları aldı ya da sevdiğim insan beni arkaya itti, yerime bir başkasını geçirdi. Ben bir şey demedim, insan budur demedim, böyle insanlar da var dedim. Ben insanın insanı sevmediğini gördüm. İnsanın sevilmeye çok muhtaç olduğunu gördüm. Sevilmeyen insanın sevmediğini gördüm. Benim çevremde olup bitenleri anlamam için, rahat etmem için birini öldürmem lazım. Bu dünyada ölümü en çok hak eden insan da Hayri'dir.
Abbas'ın Hayri'yi öldürmeyi vicdani bir yükümlülük haline getirmesinden korktu Hürşit. Kelimelerin kan ve duygu yükünün ağırlığı altında cinayete hazır hale geldiğini duyumsar gibi oldu. Yaklaşmakta olan cinayeti engellemenin bir yolu olmalıydı.
Sevsen, çevrende olup bitenleri anlarsın emmi oğlu, rahat edersin.
Derinlere daldığı için Hürşit'i anlamadı. Duşların ocak ağzına yakın olması güzeldir diye sürdürdü Abbas. Ocaktan çıkar çıkmaz duşa girerim. Öldüren insanın temiz olması lazım. Sosyal bakım servisinin verdiği iş elbisesiyle ben adam öldürmem. Kendi temiz elbiselerimi giyerim. Pavyona girer, yatağımda bir iki saat uyurum. Gecenin köründe pavyondan çıkarım. Hayri'yi yattığı yatakta uyandırırım. Tek bir söz söylemem. Tek bir hançer vuruşuyla öldürürüm. Üzülmez Kok Fabrikası'nın müştemilat inşaatına gittim. Orada Oktay'ı buldum. Ondan güzel bir hançer aldım. Öldüren insanın sağlam alete sahip olması lazım. Sakin olması lazım. Efendi olması lazım. Rahat olması lazım.
Hürşit Üzülmez mahkum pavyonunda kalan ve arkadaşı Hicabi ile birlikte cinayetten hüküm giyen mahkum işçi Oktay'ın kanlanmış şaşı gözleriyle karşılaşır gibi oldu.
Adam öldürme fikrinden kendini kurtar Abbas. Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün. Cuma'nın çocuklarına bakan sensin. Sen olmasan o çocuklar aç kalır, okula gidemez. Anasını eşek kovalasın ayrının. Sil kafandan, at gitsin, adam değil o.
Sokak aralarında hayrice sohbet ettikten sonra toplantı salonuna döndüler. Yönetim kurulu seçilmiş, Ahmet Naim ise sendika başkanlığına getirilmişti. Kapanış konuşmasından sonra toplantı sona erdi. İnsanlar sivil polislerle birlikte hayatın can damarlarına dağıldılar. İki amcaoğlu yan yana yürürken sivil polislerden dayakçı Selahattin ile Tazı Nevzat yaklaştılar. Hayri'nin toplantı anında arkada bağıran adamın Abbas olduğu yönündeki ihbarına göre hareket ederek Abbas'ı kapıp karakola götürdüler. Hürşit gece yarısına kadar karakolun önünde bekledi. Nöbetçi polislerden Seyfullah'a bir paket sigara hediye edip Abbas'ın durumunu öğrenmeye çalıştı. Denizden esen rüzgarı dinledi. Bir sonuç alamayınca eve döndü.
29. ayrımın sonu, sayfa 352.